Langdon, Lee Teabing'in silahına bakıyordu. Robert, sen de mi bana karşısın? Kraliyet tarihçisinin sözleri beyninde yankılanıyordu. Evet derse Sophie'yi satacaktı. Hayır derse Teabing'in ikisini de öldürmekten başka çaresi kalmayacaktı. En iyisi sessiz kalmaktı. Langdon gözlerini elindeki kriptekse dikerek yürümeyi seçti. Kriptekse odakladığı bakışlarının Teabing'e işbirliğinin bir olasılık olduğu izlenimini vermesini, sessizliğinin ise Sophie'ye onu yüzüstü bırakmadığını anlatmasını umuyordu. Bu sırada düşünmek için zaman kazanırım. Langdon, Teabing'in de onun düşünmesini istediğini sanıyordu. Kriptex'i bu yüzden bana verdi. Böylece vereceğim kararın ağırlığını hissedeceğim. Langdon, Sophie'ye baktığında onu kurtarmanın tek yolunun Kriptex'in zor şifresini çözmek olduğu düşüncesiyle irkildi. Haritayı ortaya çıkarabilirsem Teabing pazarlık yapacaktır. Yavaşça pencerelere yaklaştı. Newton'un mezarındaki sayısız astronomik simgeyi canlandırdı. Şiirin son iki dizesini düşündü. Camlardaki vitraylardan ilham almayı umut ediyordu. Son yer gibi düşünmeye çalış dedi kendi kendine. Newton'un mezarında hangi kürenin olması gerektiğini düşünüyordu. Son yer bilim adamı değildi. O sosyal bilimler, sanat ve tarih adamıydı. Kutsal dişi, kadeh, gül, sürgüne giden Magdalalı Meryem, Tanrıçanın düşüşü, kutsal kase. Teabing büyülenmiş gibi pencereden dışarı bakan Langdon'ı seyrediyordu. Tam beklediğim gibi diye düşündü. Dediğimi yapacak. Teabing bir süredir Langdon'ın kaseye giden anahtara sahip olduğundan şüpheleniyordu. Langdon'ın Jacksonier'le buluşacağı gece Teabing'in planını başlatmış olması bir tesadüf değildi. Müze müdürünü dinlemeye alan Teabing, adamın Langdon'la özel olarak buluşmak için sabırsızlanmasının tek bir nedeninin olduğundan emindi. Langdon'ın gizemli çalışması tarikattakileri rahatsız etti. Langdon gerçeği tesadüfen buldu ve Sonier onun açıklamasından korkuyor. Teabing, büyük üstadın Langdon'ı susturmak için onunla görüşmek istediğinden emindi. Gerçek yeter kadar gizli kaldı. Teabing, hızlı davranması gerektiğini biliyordu. Silas'ın saldırısı iki amaca hizmet edecekti. Sonier'in Langdon'ı sessiz kalması yönünde ikna etmesini engelleyecekti. Teabing'in kilit taşını eline geçirdikten sonra ihtiyaç duyması halinde Langdon hala Paris'te olacaktı. Sonier'le Silas'ın randevusunu ayarlamak çok kolay olmuştu. Sonier'in en büyük korkusu hakkında içeriden bilgi aldım. Bir gün önce akşamüstü Silas müze müdürünü aramış ve endişeli bir papaz gibi davranmıştı. Monsieur Sonier, beni bağışlayın ama sizinle hemen görüşmem gerek. Günah çıkarmanın kutsallığını asla bozmamalıyım ama bu kez sanırım bozmam gerekiyor. Ailenizin bireylerini öldürdüğünü iddia eden bir adam bana günah çıkarttı. Sonier şaşırmış ve endişelenmişti. Benim ailem bir kazada öldü, polis raporu var. Silas, evet, bir araba kazasıydı demişti. Konuştuğum adam arabayı yolun dışına, nehre doğru ittiğini söyledi. Sonier'in sesi kesilmişti. Adam aynı zamanda torununu Sophie'den de söz etti. Sophie'nin adı geçince müze müdürü telaşlanmış, Silas'a hemen bildiği en emin yerde buluşmak istediğini söylemişti. Louvre'daki ofisinde. Sonra tehlikede olabileceğini söylemek için Sophie'yi aramıştı. Robert Langdon'la randevusu o anda iptal olmuştu. Sophie soğuk bir sesle, onu senin için açmayacak dedi. Açabilecek olsa bile açmayacak. Teabing göz ucuyla Langdon'a baktı. Artık elindeki silahı kullanmak zorunda kalacağından emindi. Bu fikir onu rahatsız etse de, iş o noktaya gelirse tereddüt etmeyeceğini biliyordu. Ona doğru olanı yapma fırsatını tanıdım. Kase herkesten daha önemli. O sırada Langdon pencereye arkasını döndü. Birden gözlerinde bir umut ışığıyla mezar dedi. Newton'un mezarında nereye bakmamız gerektiğini biliyorum. Evet, sanırım şifreyi bulabilirim. Teabing heyecanlanmıştı. Nereye? Söyle. Sophie'nin sesinde dehşet vardı. Robert, hayır. Ona yardım etmeyeceksin değil mi? Langdon, Kriptex'i önünde tutarak kararlı adımlarla yaklaştı. Hayır dedi. Senin gitmene izin verene kadar etmeyeceğim. Bana oyun oynamaya kalkışma dedi Teabing. Langdon, oyun yok dedi. Seni Newton'un mezarına götüreceğim. Kriptex'i birlikte açacağız. Hiçbir yere gitmiyorum dedi Sophie. O Kriptex'i büyük babam bana verdi. O sizin değil, siz açamazsınız. Sophie, lütfen, tehlikedesin. Sana yardım etmeye çalışıyorum dedi Robert. Nasıl? Büyük babamın korumaya çalışırken öldüğü sırrı ortaya çıkararak mı? O sana güvendi Robert. Ben de sana güvendim. Onları birbirine düşürmekten memnun olan Teabing gülümsedi. Langdon, Sophie diye yalvardı. Lütfen git. Sophie başını salladı. Sen kripteksi bana verene ya da yere atıp kırana kadar hiçbir yere gitmem. Robert, büyük babam sırrını katilinin elinde göreceğine sonsuza dek kaybolmasını tercih ederdi. Tibbing'e baktı. Gerekiyorsa beni vur. Büyük babamın mirasını sana bırakmayacağım. Peki. Tibbing nişan aldı. Langdon, hayır diye bağırdı. Kripteksi yere uzattı. Lee, kripteksi yere atarım. Tibbing güldü. Bu blöf Remy'de işe yaradı. Ben yutmam. Seni iyi tanıyorum. Öyle mi Lee? Evet öyle. Pokerde ustalaşman gerek dostum. Birkaç saniyemi almasına karşın artık yalan söylediğini anlayabiliyorum. Newton'un mezarında cevabın nerede olduğuna dair fikrin yok. Söylesene Robert. Mezarın neresine bakman gerektiğini biliyor musun? Biliyorum. Langdon'un gözlerinde bir anlık tereddüt yanıp söndü. Lee bunu görmüştü. Yalan söylüyordu. Sophie'yi kurtarmak için umutsuzca hileye başvuruyordu. Tibbing, Robert Langdon konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Etrafı değersiz ruhlarla çevrili yapayalnız bir şövalyeyim. Kilit taşını tek başıma deşifre etmek zorunda kalacağım. Tibbing silahını indirdi. Kilit taşını yere bırak konuşalım. Langdon yalanının işe yaramadığını biliyordu. Tibbing'in yüzündeki karanlık ifadeyi görebiliyor ve zamanın onların aleyhine işlediğini biliyordu. Bunu yere bıraktığımda her ikimizi de öldürecek. Sophie'ye bakmadığı halde onun çaresizlikle kendisine seslendiğini duyabiliyordu. Robert, bu adam kaseye layık değil. Lütfen ona verme, ne olursa olsun. Langdon kararını dakikalar önce vermişti. Sophie'yi koru, kaseyi koru. Langdon neredeyse çaresizlik içinde bağıracaktı. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Silahını ona doğrultan Tibbing, evet Robert dedi, yere bırak. Langdon'un gözleri yukarı papazlar meclisi binasının kubbesine çevrildi. Biraz daha eğilip bakışlarını doğruca kendisine hedef alan Tibbing'in silahına indirdi. Üzgünüm Lee. Langdon ani bir hareketle sıçradı ve kripteksi başlarının üstündeki kubbeye fırlattı. Lee Tibbing parmağının tetiğe dokunduğunu hissetmemişti ama silah gürültüyle patladı. Az önce eğilen Langdon şimdi dimdik ayaktaydı ve kurşun ayaklarının tam dibine isabet etmişti. Tibbing gözlerini kubbeye dikti. Kilit taşı. Yere çarpamaz. Yakalayabilirim. Tibbing'in bedeni içgüdülerinden aldığı emirle hareket etti. Silahı bırakıp ileri atıldı. Koltuk değnekleri düştü. Kollarını uzatıp kilit taşını yere düşmeden yakaladı. Ama sonra sendeledi. O düşerken kripteks taş zemine çarptı. Kırılan camın sesi duyuldu. Sirkenin keskin kokusu odaya doldu. Tibbing silindirin yuvarlakları arasından avuçlarına akan soğuk sıvıyı hissetti. Hayır Robert seni ahmak, sır yok oldu. Tibbing hıçkırıklarına engel olamıyordu. Kase gitti, her şey yok oldu. Kripteksi açmak için zorladı. Tarihin yitip giden satırlarına kısa bir anda olsa bakmak istiyordu. Ama kilit taşını uçlarından çektiğinde silindirin açılmasına oldukça şaşırdı. Kilit taşının arkasına bakınca ne olduğunu gördü. Ama harfler karışık değildi. 5 harfli bir kelime oluşturmuştu. Elmam. Langdon soğukkanlılıkla Havva'nın ısırık aldığı küre dedi. Tanrı'nın gazabını üzerine çekmişti. İlk günah. Kutsal dişinin düşüşünün sembolü. Tibbing neye uğradığını şaşırmıştı. Newton'un mezarında olması gereken küre, cennetten düşerek Newton'un kafasına çarpan ve onun hayatının en büyük keşfini yapmasına sağlayan gül rengi elmadan başkası olamazdı. Tibbing, Robert diye kekeledi. Sen onu açtın. Peki harita nerede? Langdon elini cebine sokup dikkatle yuvarlanmış narin papirüsü çıkardı. Langdon, Tibbing'in yattığı yerin sadece birkaç metre ötesinde papirüsü açıp baktı. Uzun bir aradan sonra gülümsedi. Biliyor. Söyle bana dedi. Lütfen, ah tanrım lütfen. Langdon sessizce papirüsü kıvırıp yeniden cebine yerleştirdi. Ayağa kalkmak için debelenen Tibbing hayır diye bağırdı. Kapılar aniden açıldığında Bezufaş öfkeli bir boğa gibi içeri daldı. Rahat bir nefes alan Faş tabancasını kılıfına sokarak Sophie'ye döndü. Memur Neve, ikinizin de iyi olmasına memnun oldum. Söylediğimde gelmeliydiniz. Faş'ın ardından giren İngiliz polisi tutsağı yakalayıp kelepçeledi. Sophie, Faş'ı gördüğüne çok şaşırmış gibiydi. Bizi nasıl buldunuz? Faş Tibbing'i gösterdi. Manastıra girerken kimliğini gösterme gafletinde bulunmuş. Güvenlik görevlileri onu aradığımıza dair yaptığımız polis yayınını duymuşlar. Langdon'un cebinde, Tibbing deli gibi bağırıyordu. Kutsal kase haritası. Polisler Tibbing'i ayağa kaldırıp dışarı taşırken hala bağırıyordu. Robert, Bana nerede saklı olduğunu söyle. Teabing uzaklaşırken Langdon onun gözlerinin içine bakıyordu. Sadece layık olan kaseyi bulur Lee. Bunu bana sen öğrettin. Silas sessiz bir boşlukta izini kaybettirmeye çalışarak topallarken sis çökmüştü. Islak çimenlerin üstünde diz çöktü. Göğsüne aldığı kurşun yarasından akan kanın sıcaklığını hala hissedebiliyordu. Sis buranın görünüşünü cennete çevirmişti. Dua etmek için kanlı ellerini kaldırdı. Yağmur damlalarının parmaklarını okşamasını ve onları yeniden beyazlatmasını seyretti. Ben bir hayaletim. Silas harap olmuş vücudunda kalan her hücreyle dua etti. Bağışlanmak için dua etti, merhamet için dua etti. Her şeyden önemlisi akıl hocası Piskopos Aringarosa için dua etti. Tanrı'nın onu vaktinden önce almaması için. Daha yapacak çok işi var. Gözlerini kapayarak son bir dua okudu. Sisin derinliklerinden Manuel Aringarosa'nın sesi ona fısıldadı. Bizim Tanrımız iyi ve merhametli bir Tanrı. Silas'ın acısı azalmaya başlamıştı. Piskopos'un doğru söylediğini biliyordu. Bezufaş sorgulama odasından çıkıp taksiye seslendiğinde kendini çok yorgun hissediyordu. Sir Lee Teabing bağıra bağıra masum olduğunu söylemişti. Faş onun akli dengesinin yerinde olmadığını kanıtlamaya çalıştığından şüpheleniyordu. Ama planı bir akıl hastasının elinden çıkamayacak kadar ustacaydı. Faş taksinin arka koltuğunda otururken gözlerini kapadı. Paris'e dönmeden önce yapacak son bir şey kaldı. Saint Mary Hastanesi'nin hasta odası güneş alıyordu. Hemşire gülümseyerek hepimizi etkilediniz dedi. Bir mucize gerçekleştirdiniz. Piskopos Aringarosa hafifçe gülümsedi. Tanrı her zaman yanımdadır. Hemşire işlerini bitirdi ve piskoposu yalnız bıraktı. Aringarosa üzüntüyle cesedi parkta bulunan Silas'ı düşündü. Lütfen beni affet oğlum. Aringarosa Silas'ın şerefli planının bir parçası olmasını istemişti. Ancak önceki gece Aringarosa, Sensulpice'de öldürülen rahibeyle olan ilişkisi hakkında onu sorgulayan Bezufaş'tan bir telefon almıştı. 4 yeni cinayet haberi korkusunu ıstıraba dönüştürmüştü. Silas ne yaptın? Öğretmene ulaşamayan piskopos oyuna getirildiğini anlamıştı. Kullanılmıştı. Ürkütücü olaylar zincirini durdurmanın tek yolu her şeyi Faş'a itiraf etmekti. Böylece Aringarosa ile Faş, öğretmen onu tekrar öldürmeye ikna etmeden önce Silas'a yetişeceklerdi. Kemikleri ağrıyan Aringarosa gözlerini kapadı ve ünlü İngiliz şövalye Sir Lee Teabing'in tutuklanmasıyla ilgili televizyon haberini dinledi. Öğretmen halka açıklandı. Teabing, Aringarosa'yı planında mükemmel bir piyon olarak seçmişti. Kutsal kasenin arkasından körü körüne gidebilecek ve her şeyi feda etmeye hazır benden başka kim vardı ki? Kase ona sahip olan kişiye müthiş bir güç getirecekti. Sizi iyi gördüğüme sevindim efendim. Aringarosa kapıdaki sert sesi tanıdı ama farklı bir yüz bekliyordu. Aringarosa yüzbaşı Faş diye sordu. Yüzbaşı yatağa yaklaştı ve tanıdık ağır siyah bir evrak çantasını sandalyenin üzerine koydu. Sanırım bu size ait. Aringarosa bonolarla dolu olan evrak çantasına baktı ve utanarak hemen gözlerini kaçırdı. Evet, teşekkür ederim. Parmaklarını yatak örtüsünün üzerinde gezdirdi. Yüzbaşı, bunu uzun zamandır düşünüyorum. Sizden bir iyilik isteyeceğim. Tabii ki. Silas'ın Paris'te öldürdüğü kişilerin aileleri. Duygularını bastırarak sustu. Hiçbir rakamın zararı karşılamayacağının farkındayım ama bu çantadakileri onların arasında bölüştürmek istiyorum. Erdemli bir jest efendim. İsteğinizin yerine getirilmesini sağlayacağım. Uzun bir sessizlik oldu. Televizyonda zayıf bir Fransız polisi bir malikanenin önünde basın toplantısı yapıyordu. Faş dikkatle izlemeye başladı. BBC muhabiri Temen Colette dedi. Dün gece yüzbaşınız 2 masum kişiyi cinayetle suçladı. Robert Langdon ve Sophie Neve şubenizden şikayetçi olacak mı? Bu yüzbaşı Faş'ın işinden olmasına yol açar mı? Temen Colette'in gülümseyişi yorgun ama sakindi. Yüzbaşı Bezo Faş'ın çok ender hata yaptığını söyleyebilirim. Bu konu hakkında henüz kendisiyle görüşmedim. Ama nasıl çalıştığını bildiğim için onun memur Neve ve Bay Langdon'ın suçlu olarak ilan edişinin gerçek katili ortaya çıkarmak için bir hile olduğunu düşünüyorum. Muhabirler şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Colette devam etti. Bay Langdon ve memur Neve'nin bu kandırmacaya istekli katılıp katılmadıklarını bilmiyorum. Yüzbaşı Faş yaratıcı metotlarını genellikle kendisine saklar. Bu noktada kesin olarak şunu söyleyebilirim. Yüzbaşı suçluyu tutukladı. Bay Langdon'la memur Neve ise masum ve güvendeler. Faş Aringarosa'ya dönerken dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme vardı. Colette iyi bir adam. Efendim dedi sonra, Paris'e dönmeden önce konuşmak istediğim son bir konu var. Londra'ya hazırlıksız uçuşunuz. Rotayı değiştirmesi için bir pilota rüşvet verdiniz. Bunu yaparak bir dizi uluslararası kanunu ihlal ettiniz. Umutsuz durumdaydım dedi Aringarosa. Evet, adamlarım onu sorguya çektiklerinde pilot da öyleydi. Faş elini cebine götürdü ve üzerinde el işi bir piskoposluk arması bulunan mor renkli bir ametist yüzük çıkardı. Aringarosa yüzüğü alıp parmağına takarken gözyaşlarının aktığını hissetti. Çok kibarsınız. Faş'ın elini tuttu. Teşekkür ederim. Bundan sonra ne yapacaksın diye sordu sonra. Sanırım emekliye ayrılacağım dedi Faş duraksayarak. Aringarosa gülümsedi. Biraz iman harikalar yaratabilir yüzbaşı. Biraz iman. Şifre Katedrali adıyla da bilinen Roslin Şapeli, İskoçya'da Edinburgh'un 11 kilometre güneyinde eski Mitras Mabedi'nin yakınındaydı. 1446'da tapınak şövalyeleri tarafından yapılan şapel, Yahudi, Hristiyan, Mısır, Mason ve Pagan geleneklerinin sembolleriyle donatılmıştı. Şapelin coğrafi koordinatları Glastonbury'den geçen Kuzey-Güney Meridyenine düşüyordu. Bu gül çizgisi boylamı, Kral Arthur'un Avalon Adası'nın geleneksel işaretiydi. İngiltere'nin kutsal geometrisinin de merkezi sayılıyordu. Roslin adını bu kutsal gül çizgisinden almıştı. Langdon ve Sophie kiraladıkları arabayı şapelin bulunduğu kayalıkların dibindeki çim alana park ederlerken Roslin'in sivri kulelerinin gölgeleri uzuyordu. Onları bekleyen şeyin heyecanıyla ikisi de uyuyamamıştı. Ama Londra'dan Edinburgh'a çok rahat bir yolculuk yapmışlardı. Langdon kendini tavşan deliğine düşen Alice gibi hissetti. Bu bir rüya olmalı. Ancak son yerin son mesajının daha açık olmayacağını biliyordu. Kutsal kase Roslin'in altında. Langdon son yerin kase haritasının hazinenin X'de gösterildiği bir şema olacağını düşünmüştü. Ama tarikatın son sırrı da son yerin onlarla baştan beri konuştuğu biçimde açıklanmıştı. Basit bir dize. Dizeler hiç şüphesiz aradıkları yerin burası olduğunu gösteriyordu. Hem Roslin'den adıyla söz ediyor hem de şapelin mimari çizgilerini ele alıyordu. Son yerin son açıklamasının açıklığına karşın Langdon şaşkındı. Ona göre Roslin şapeli çok anlaşılır bir yerdi. Bu taş şapelde yüzyıllar boyunca kutsal kasenin varlığından söz edilen fısıltılar yankılanmıştı. Yer altını tarayan radarlar kısa bir süre önce şapelin altında şaşırtıcı bir yapının, büyük bir yeraltı odasının bulunduğunu ortaya çıkardığında bu fısıltılar giderek yükselmiş bağırışlara dönmüştü. Bu derin mahzen üstündeki şapeli gölgede bırakmıştı. Ama bir girişi ya da çıkışı yoktu. Arkeologlar gizemli odaya ulaşmak için kayalıkları delmek istemişlerdi. Fakat Roslin Vakfı kutsal alanda kazıyı yasaklamıştı. Tabii bu tavır spekülasyonları artırmaktan başka bir işe yaramamıştı. Roslin Vakfı neyi saklamaya çalışıyordu? Roslin artık gizem arayanların kutsal yeri haline gelmişti. Bir kısmı bu koordinatlardan yayılan ve nedeni açıklanamayan güçlü bir manyetik alanın onları buraya çektiğini iddia ediyordu. Bazıları kayalıklardan mahzene giden gizli girişi bulmak için geldiğini söylüyordu ama büyük bölümü bu topraklarda yürümek ve kutsal kase bilimini iyice içine sindirmek için geldiğini itiraf ediyordu. Langdon daha önce Roslin'e gelmemişti ama şapelin kutsal kasenin yeni mekanı olduğunu duyduğunda gülerdi. Roslin bir zamanlar kaseye ev sahipliği yapmış olabilirdi ama bu uzun zaman önceydi. Kesinlikle şimdi değildi. Son yıllarda Roslin'e çok ilgilenilmişti. Biri er geç mahzene girişin yolunu bulacaktı. Kase uzmanları Roslin'in bir yem olduğu görüşünde birleşiyorlardı. Tarikatın ustalıkla yarattığı dolambaçlı yollardan biriydi. Ama bu gece Langdon tarikatın kilit taşı alenen bu noktadan söz ettiği için daha fazla ukalalık taslayamayacağını düşünüyordu. Bütün gün aklına şaşırtıcı bir soru takılmıştı. Somyer bizi bu kadar bilinen bir yere getirmek için neden bu kadar zahmete girdi? Bunun tek bir mantıklı cevabı olabilirdi. Roslin hakkında henüz anlayamadığımız bir şey var. Robert, Sophie arabanın önünde durmuş Langdon'a bakıyordu. Geliyor musun? Elinde yüzbaşı Faş'ın onlara geri verdiği gül ağacı kutuyu tutuyordu. İki kriptex de kutudaydı. Papirüsteki şiir ise ortasına yerleştirilerek kilitlenmişti. Kırılan sirke şişesi yoktu artık. Çakıllı uzun patikadan yürüyen Langdon'la Sophie, şapelin ünlü batı duvarını geçtiler. Sıradan ziyaretçiler bu garip duvarın şapelin tamamlanamayan bir bölümü olduğunu sanırlardı. Langdon'sa gerçeğin daha ilgi çekici olduğunu hatırlıyordu. Süleyman Mabedi'nin batı duvarı. Tapınak şövalyeleri Roslyn şapelini Kudüs'teki Süleyman Mabedi'nin mimari bir kopyası biçiminde yapmışlardı. Dar bir ibadethane, ilk 9 şövalyenin paha biçilmez hazinelerini sakladığı Kudüs-ül Akdas gibi bir yeraltı mahzeni ve bütün bunları tamamlayan bir batı duvarı. Langdon bunun ilginç bir fikir olduğunu kabul etmek zorundaydı. Roslyn şapelinin girişi Langdon'ın düşündüğünden daha sadeydi. Küçük ahşap kapının iki demir menteşesi ve meşeden basit bir tabelası vardı. Roslyn. Langdon, Sophie'ye bu eski adın şapelin üzerinde durduğu gül çizgisi meridyeninden geldiğini anlattı. Ya da kase alimlerinin inanmayı tercih ettiği gibi, Magdalalı Meryem'den gelen soya atıfta bulunan gül hattı sözünden. Şapel kısa süre sonra kapanacaktı. Langdon kapıyı açınca eski büyük yapı uzun bir günün sonunda yorgunlukla içini çekiyormuş gibi içeriden dışarıya doğru bir sıcak hava akıntısı oluştu. Şapelin giriş kemerleri beş parmak otlarıyla süslenmişti. Güller. Tanrıçanın göbeği. Sophie ile birlikte içeri giren Langdon, ibadethaneyi inceleyerek her şeyi belleğine kazımaya çalıştı. Daha önce Roslyn'in ayrıntılı taş işlemelerini kitaplarda okumuştu ama görmek müthiş bir deneyimdi. Langdon'un meslektaşlarından biri buna semboller cenneti demişti. Şapeldeki her yüzeye semboller kazınmıştı. Hristiyan haçları, Yahudi yıldızları, Mason mühürleri, tapınakçı haçları, boynuzlar, piramitler, astrolojik işaretler, bitkiler, sebzeler, beş köşeli yıldızlar ve güller. Tapınak şövalyeleri Avrupa'nın her yerine tapınak kiliseleri dikmiş usta birer taş duvarcısıydı. Ama Roslyn onların sevgi ve saygıyla harcadıkları emeğin en ulu ürünüydü. Duvar ustaları işlenmemiş tek bir taş bırakmamışlardı. Roslyn şapeli tüm inançların, tüm geleneklerin ve en önemlisi doğayla Tanrıçanın mabediydi. Kilise günün son turunu yaptıran genç bir adamı dinleyen birkaç ziyaretçi dışında boştu. Adam onları çok iyi bilinen bir hattın üzerinden yürütüyordu. Mabetteki altı anahtar mimari noktayı birbirine bağlayan görünmeyen bir patikaydı bu. Ziyaretçiler yüzyıllar boyunca noktaları birbirine bağlayan bu düz çizgiler üzerinden yürümüşlerdi ve ayak izleri yeri aşındırmış kocaman bir sembol oluşturmuştu. Davut'un yıldızı diye düşündü Langdon. Asla tesadüf değil. Aynı zamanda Süleyman'ın mührü olarak bilinen bu altıgen, bir zamanlar yıldızları gözetleyen rahiplerin gizli sembolü olmuş ve daha sonradan İsrail kralları Davut ve Süleyman tarafından benimsenmişti. Langdon'la Sophie'nin içeri girdiğini gören görevli, kapanış vakti olmasına karşın gülümseyerek işaretlerle etrafı gönüllerince gezebileceklerini anlattı. Langdon başını sallayarak teşekkür etti, sonra mabedin içinde ilerlemeye başladı. Sophie ise yüzünde şaşkın bir ifadeyle girişte kala kalmıştı. Langdon ne oldu diye sordu. Sophie şapele bakıyordu. Sanırım ben buraya daha önce gelmiştim. Langdon şaşırmıştı. Ama Roslyn'in adını bile duymadığını söylemiştin. Duymamıştım. Büyük babam çok küçükken beni buraya getirmiş olmalı. Bilmiyorum, tanıdık geliyor. İçerisini incelerken daha emin bir ifadeyle başını salladı. Evet, mabedin ön kısmını gösterdi. İki sütun. Bunları görmüştüm. Langdon, mabedin diğer tarafında titizlikle oyulmuş iki sütuna baktı. Aslında sunağın olması gereken yerde duran iki sütun, uyumsuz, garip bir çiftti. Sol taraftaki sütun çok basit, dik çizgilerle doluyken, sağ taraftaki sütunun süslü spiral hatları vardı. Sophie onlara doğru yürüdü. Langdon onun arkasından gitti. Sophie şaşkınlıkla başını salladı. Evet, bunları gördüğüme eminim. Langdon, gördüğünden kuşkum yok dedi ama belki burada değildir. Sophie ona döndü. Ne demek istiyorsun? Bu iki sütun tarihte en çok kopyalanan mimari yapılardır. Tüm dünyada kopyaları var. Roslyn'in kopyaları mı? Hayır, sütunların kopyaları. Daha önce sana Roslyn'in kendisinin Süleyman Mabedi'nin bir kopyası olduğunu söylediğimi hatırlıyor musun? Bu iki sütun Süleyman Mabedi'nin ön tarafında duran iki sütunun kopyaları. Langdon sol taraftaki sütunu işaret etti. Buna boğaz denir ya da duvarcı sütunu. Diğerinin ismi Yahin'dir ya da çırak sütunu. Durdu. Aslında dünyadaki tüm Mason tapınaklarında bunun gibi iki sütun vardır. Langdon ona daha önce tapınakçıların modern Mason cemiyetleriyle güçlü tarihi bağlarını anlatmıştı. En önemli dereceleri olan çırak farmasonlar, kalfa farmasonlar ve usta farmasonlar tapınakçılardan kalma değişlerdi. Sophie'nin büyük babasının son şiiri, Roslyn'i sanatsal becerileriyle donatan usta masonlardan söz ediyordu. Ayrıca Roslyn'in yıldız ve gezegen süslemeleriyle dolu tabanından da bahsetmişti. Hala sütunlara bakmakta olan Sophie, daha önce hiç mason tapınağı görmemiştim dedi. Bunları burada gördüğüme memnunum. Hafızasını canlandıracak bir şey arıyormuş gibi etrafına baktı. Son ziyaretçiler de gidiyorlardı. Genç görevli ise gülümseyerek onlara doğru yürüyordu. 20'li yaşlarının sonunda İskoçya şivesiyle konuşan açık sarı saçlı yakışıklı bir erkekti. Kapatmak üzereyim. Aradığınızı bulmanıza yardımcı olabilir miyim? Kutsal kaseye ne dersin demek istedi Langdon. Sophie şifre diye atıldı. Burada bir şifre var. Görevli onun duyduğu heyecandan memnun olmuş gibiydi. Evet efendim var. Sophie sağ taraftaki duvara döndü. Tavanda yazıyor dedi. Şuralarda bir yerlerde. Adam gülümsedi. Gördüğüm kadarıyla Roslyn'e ilk gelişiniz değil. Şifre diye düşündü Langdon. Bu bilgiyi unutmuştu. Roslyn'in gizemlerinden biri yüzlerce taş bloğun çıkıntı yaptığı kemerli bir geçitti. Üzerine sembol işlenmiş her bir blok anlaşılmaz bir düzende bir şifre oluşturacak şekilde rastgele yerleştirilmişti. Kimileri bu şifrenin şapelin altındaki mahzene giriş yolunu açıkladığına, bazıları ise kase efsanesini anlattığına inanıyordu. Bunun önemi yoktu. Kriptograflar yüzyıllardır bunun anlamını deşifre etmeye çalışıyorlardı. Roslyn Vakfı gizli anlamı çözen kişiye büyük bir ödül vereceğini açıklamıştı ama şifre günümüze kadar çözülememişti. Size göstermekten memnuniyet... Görevlinin sesi geride kaldı. Kemerli geçide doğru tek başına ilerleyen Sophie ilk şifrem diye düşündü. Gül ağacı kutuyu Langdon'a verdikten sonra kutsal kase, Siyon tarikatı ve önceki günün esrarını unutmuştu sanki. Şifreli tavanın altına gelip başının üstündeki sembolleri gördüğünde anıları canlanmaya başlamıştı. Buraya yaptığı ilk ziyareti hatırlıyordu ve anılar onu çok üzüyordu. Küçük bir kızdı. Ailesinin ölümünün üstünden bir yıl geçmişti. Büyük babası kısa bir tatil için onu İskoçya'ya getirmişti. Paris'e dönmeden önce Roslyn Şapel'ini görmeye gelmişlerdi. Akşamın geç saatleriydi ve şapel kapanmak üzereydi. Ama onlar hala içerideydi. Kendini yorgun hisseden Sophie, eve dönebilir miyiz büyük baba diye sızlanmıştı. Birazdan canım, birazdan. Büyük babasının melankolik bir sesi vardı. Burada yapmam gereken son bir şey var. Arabada beklemeye ne dersin? Yine sadece büyüklere özgü bir şey mi yapacaksın? Evet, çabuk olacağım, söz veriyorum. Kemerli geçit şifresini yeniden deneyebilir miyim? Çok eğlenceliydi. Bilmiyorum, ben dışarıda olacağım. Burada tek başına korkmaz mısın? Elbette hayır diye öfkelenmişti Sophie. Hava kararmadı bile. Büyük babası gülümsemişti. Tamam o zaman. Sophie'yi daha önce gösterdiği kemerli geçide kadar götürmüştü. Sophie hemen taş zemine sırt üstü yatmış, başının üstündeki bulmaca parçalarına bakmaya başlamıştı. Bu şifreyi sen dönmeden çözeceğim. Yarışalım o zaman. Büyük babası onu alnından öpmüş ve yan taraftaki kapıya doğru yürümüştü. Ben dışarıda olacağım. Kapıyı açık bırakıyorum. Bana ihtiyacın olursa seslen. Sophie gözlerini şifreye dikerek orada yatmıştı. Gözleri uykuluydu. Semboller birkaç dakika sonra birbirine karışmıştı. Sonra da yok olmuştu. Sophie uyandığında yer ona çok soğuk gelmişti. Büyük baba! Cevap gelmemişti. Ayağa kalkarak üstünü silkelemişti. Yan taraftaki kapı açıktı. Akşam karanlığı bastırıyordu. Dışarı çıktığında büyük babasının kilisenin tam arkasındaki taş bir evin verandasında durduğunu görmüştü. Büyük babası tel kapının ardında biriyle konuşuyordu. Büyük baba diye seslenmişti. Büyük babası arkasını dönerek ona el sallamış ve biraz daha beklemesini işaret etmişti. Ardından içerideki kişiye son sözlerini söyleyerek kapıya doğru bir öpücük göndermişti. Sophie'nin yanına vardığında gözleri yaşlarla dolmuştu. Neden ağlıyorsun büyük baba? Sophie'ye sarılmıştı. Sophie, sen ve ben bu yıl pek çok kişiye veda ettik. Bu çok zor. Sophie kazayı annesine, babasına, büyük annesine ve bebek yaştaki kardeşine veda edişini düşünmüştü. Başka birine mi veda ediyordun? Çok sevdiğim bir dostuma diye cevap vermişti büyük babası. Ve korkarım o kadını uzun bir süre daha göremeyeceğim. Görevliyle yan yana duran Langdon, şapel duvarlarını incelerken bir çıkmaza gireceklerinden endişeleniyordu. Sophie şifreye bakmak üzere gitmiş ve kase haritasını içeren gül ağacı kutuyla Langdon'ı baş başa bırakmıştı. Son yerin şiiri Roslyn'den açıkça söz ediyordu. Ama Langdon geldiklerinden beri ne yapacaklarını bilemiyordu. Şiir bıçak ve kadehten söz ediyordu ama Langdon onları hiçbir yerde göremiyordu. Kutsal kase Roslyn'in altında yatar, bıçak ve kadeh onu bekler. Langdon bir kez daha bu gizemin henüz açıklanmamış bir yanının olduğunu hissediyordu. Görevli Langdon'un elindeki gül ağacı kutuya baktı. Bunu nereden aldığınızı sorabilir miyim? Langdon bir kahkaha attı. Bu gerçekten çok uzun bir hikaye. Genç adam tereddüt etti. Bu çok garip. Büyük annemde de bunun tıpatıp aynı bir kutu var, bir mücevher kutusu. Aynı şekilde cilalanmış gül ağacı, aynı gül kabartması, hatta menteşeleri bile aynı. Brandon, genç adamın yanıldığından emindi. Eğer dünyada eşi benzeri olmayan bir kutu varsa o da buydu. Tarikatın kilit taşı için özel yapılmış bu kutu. İki kutu birbirine benzeyebilir ama... Yan taraftaki kapının çarpmasıyla ikisi de o tarafa baktı. Sophie tek kelime etmeden dışarı çıkmıştı ve yakınlardaki taş eve doğru yürüyordu. Brandon onun arkasından baka kaldı. Nereye gidiyor? Binaya girdiklerinden beri garip davranıyordu. Gözetmene döndü. Bu evin ne olduğunu biliyor musunuz? Şapel müdürü orada yaşar. Kendisi aynı zamanda Roslyn Vakfı'nın başkanıdır. Durdu. Ve benim büyükannemdir. Büyükanneniz Roslyn Vakfı'nın başkanı mı? Genç adam başını salladı. Onunla birlikte yaşıyorum. Şapeli idare etmesine yardım edip tur rehberliği yapıyorum. Omuz sikti. Hayatım boyunca burada yaşadım. Büyükannem beni o evde büyüttü. Sophie için endişelenen Langdon, seslenmek için şapelin kapısına doğru yürüdü. Yarı yola geldiğinde durdu. Genç adamın söylediği bir şeyin yeni farkına varmıştı. Beni büyükannem büyüttü. Langdon, önce kayalıklarda yürüyen Sophie'ye, sonra elindeki gül ağacı kutuya baktı. İmkansız. Langdon genç adama döndü. Büyükanneniz de bunun gibi bir kutu olduğunu söylediniz değil mi? Tıpatıp aynı. Kutuyu nereden almış? Büyükbabam onun için yapmış. Büyükbabam ben bebekken ölmüş ama büyükannem hala ondan söz eder. Elleriyle harikalar yarattığını söyler. Her şeyi yapabilirmiş. Sizi büyükannenizin büyüttüğünü söylüyorsunuz. Ailenize ne olduğunu sormamın sakıncası var mı? Genç adam şaşırmış gibi görünüyordu. Ben küçükken ölmüşler. Durdu. Büyükbabamla aynı gün. Bir araba kazasında mı? Görevli şaşırmıştı. Evet, bir araba kazası. Bütün ailem o gün öldü. Büyükbabamı, ailemi ve... Gözlerini kapıya çevirerek durdu. Langdon ve kız kardeşinizi dedi. Kayalıkların üstündeki taş ev tıpkı Sophie'nin hatırladığı gibiydi. Akşam karanlığı çöküyordu. Evin sıcak ve insanı çeken bir havası vardı. Kapının açık kafeslerinden dışarı ekmek kokusu yayılıyor ve pencerelerde altın rengi bir ışık parlıyordu. Sophie yaklaşırken içeriden gelen hıçkırık seslerini duydu. Tel kapıdan içeri baktığında koridorda yaşlı bir kadının ağladığını gördü. Kadının uzun, gür, gümüş rengi saçları hafızasındaki anıları canlandırmıştı. Sophie adeta çekiliyormuş gibi verandanın merdivenlerine adımını attı. Yaşlı kadın bir adamın çerçeveli fotoğrafına sarılmış parmaklarını sevgi ve üzüntüyle adamın yüzünde gezdiriyordu. Bu Sophie'nin çok yakından tanıdığı bir yüzdü. Büyük baba. Kadın dün gece büyük babasının üzücü ölüm haberini almış olmalıydı. Sophie'nin ayağının altındaki tahtalardan biri gıcırdayınca kadın yavaşça döndü ve Sophie'yi gördü. Sophie kaçıp gitmek istedi ama yapamadı. Fotoğrafı bırakıp kapıya doğru yaklaşırken kadın gözlerini hiç kırpmamıştı. Kadın kapıyı iterek açtı ve dışarı çıktı. Sophie'nin yüzünü yumuşak ellerinin arasına aldı. Ah sevgili yavrum haline bak. Sophie bu kadının kim olduğunu biliyordu. Konuşmaya çalıştı ama nefes bile alamıyordu. Kadın onu alnından öpüp hıçkırarak ağlarken Sophie dedi. Sophie ancak fısıltı halinde konuşabiliyordu. Ama büyük babam senin biliyorum. Kadın nazik ellerini Sophie'nin omuzlarına koydu. Büyük baban ve ben pek çok şey söylemek zorunda kaldık. Doğru olduğunu düşündüğümüz şeyi yaptık. Çok üzgünüm. Bu senin kendi güvenliğin içindi prenses. Sophie onun son sözlerini duyduğunda aklına hemen onu yıllarca prenses diye çağıran büyük babası geldi. Şimdi büyük babasının sesi Roslyn'in eski taşlarında yankılanıyordu. Kollarını Sophie'ye dolayan kadının gözyaşları sel olmuştu. Büyük baban sana her şeyi anlatmayı öyle çok istedi ki. Ama aranız pek iyi değildi, çok uğraştı. Açıklanacak çok şey var. Sophie'yi bir kez daha alnından öptü. Artık sır yok prenses. Ailen hakkındaki gerçeği öğrenmenin zamanı geldi. Genç görevli gözlerinde umutla bahçeden hızla koşarak gelirken, gözyaşları içinde birbirine sarılan Sophie ile büyükannesi verandanın merdivenlerinde oturuyorlardı. Sophie? Sophie ayağa kalkarak başını salladı. Genç adamın yüzünü tanımıyordu ama kucaklaşırken damarlarında dolaşan kanın gücünü hissetti. Sophie daha dün kendini dünyada yapayalnız hissettiğine inanamıyordu. Şimdi bu yabancı yerde pek de tanımadığı üç kişinin yanında sonunda kendini evinde hissediyordu. Roslyn'de akşam olmuştu. Taş evin verandasında tek başına ayakta duran Robert Langdon arkasındaki tel kapıdan gelen kahkaha seslerinin tadını çıkarıyordu. Elinde tuttuğu Brezilya kahvesiyle dolu fincan yorgunluğunu alırken bu dinlenme anının fazla sürmeyeceğini biliyordu. Vücudu iyice bitkin düşmüştü. Arkasından gelen bir ses "Dışarı çok sessiz çıktınız." dedi. Arkasını döndü. Sophie'nin büyük annesi dışarı çıkmıştı. Adı en azından son 28 yıldır Marie Chauval'di. Langdon yorgun bir ifadeyle gülümsedi. Sizi baş başa bırakmak istedim. Pencereden bakınca Sophie'nin erkek kardeşiyle konuştuğunu gördü. Marie gelip onun yanında durdu. Bay Langdon, Jack'ın öldürüldüğünü ilk duyduğumda Sophie'nin güvenliği konusunda çok endişelenmiştim. Onu bu akşam kapıda görünce öyle rahatladım ki size ne kadar teşekkür etsem azdır. Langdon ne diyeceğini bilemiyordu. Sophie ile büyükannesine özel konuşmalarını teklif etmiş ama Marie onun da gelip dinlemesini istemişti. Eşimin size güvendiği belli Bay Langdon. Ben de öyle yapacağım. Böylece Langdon Sophie'nin yanında kalmış ve Marie'nin Sophie'ye ailesi hakkında anlattıklarını sessiz bir şaşkınlık içinde dinlemişti. Her ikisinin de Merovingian ailelerinden olması inanılmazdı. Magdalalı Meryem ve İsa'nın torunları. Sophie'nin ailesi ve ataları kendilerini korumak amacıyla soyadlarını Plantar ve Sinclair olarak değiştirmişlerdi. Onların çocukları bu kan bağının varisleriydi. Ve bu yüzden tarikat tarafından dikkatle korunmuşlardı. Sophie'nin ailesi nedeni belirsiz bir araba kazasında öldüğünde tarikat asil soyun kimliğinin keşfedilmesinden korkmuştu. Marie, büyük baban ve ben demişti. O telefonu aldığımızda hemen bir karar vermek zorundaydık. Ailenin arabası nehirde bulunmuştu. Gözlerindeki yaşları silmişti. Altımız o gece aynı arabada seyahat edecektik. Son anda planlarımızı değiştirmiştik. Annem ve baban arabada yalnızdı. Kazayı duyduğumuzda Jack ve benim gerçekte olanları bilmemizin imkanı yoktu. Bunun gerçekten bir kaza olup olmadığını bilemezdik. Marie Sophie'ye bakmıştı. Torunlarımızı korumamız gerektiğini biliyorduk ve en iyisi olduğunu düşündüğümüz şeyi yaptık. Jack polise benim ve erkek kardeşinin de o arabada olduğumuzu söyledi. İkimizin cesedi akıntıya kapılmış olmalıydı. Sonra erkek kardeşinle ben saklandık. Ünlü bir kişi olduğundan Jack saklanmak gibi bir lükse sahip değildi. Çocuklardan büyük olan Sophie'nin Paris'te kalıp Jack tarafından yetiştirilmesi daha mantıklıydı. Yapmamız gereken en zor şey aileyi bölmekti. Jack'la ben birbirimizi çok az gördük. Tabii en gizli toplantılarda. Tarikatın koruması altında. Kardeşliğin sadık kaldığı bazı törenler vardır. Langdon hikayenin geri kalanını duymaması gerektiğini hissetmişti. Bu yüzden dışarı çıkmıştı. Şimdi Rosden'in sivri tepelerine bakarken onun çözülmemiş sırrını düşünmekten kendini alamıyordu. Kase gerçekten burada Rosden'de mi? Eğer öyleyse son yerin şiirinde söz ettiği bıçak ve kadeh nerede? Onu ben alayım dedi Marie. Ah teşekkürler. Langdon boşalan kahve fincanını uzattı. Marie ona baktı. Diğer elinizdekinden söz ediyordum Bay Langdon. Langdon son yerin papirüsünü tuttuğunu fark etti. Daha önce gözden kaçırdığı bir şeyi görmek umuduyla onu yeniden kripteksin içinden çıkarmıştı. Elbette affedersiniz. Marie kağıdı alırken neşeli görünüyordu. Paris'te bu gül ağacı kutunun geri döndüğünü görmekten son derece memnun olacağını bildiğim bir bankacı var. André Verne, Jack'ın çok yakın bir arkadaşıydı. Jack ona çok güveniyordu. André, Jack'ın ricasını yerine getirip bu kutunun korunması için her şeyi yapardı. Buna beni vurmak da dahil diye düşünen Langdon, onun burnunu kırmış olabileceğini hatırlayarak bu konuya değinmemeye karar verdi. Aklına aynı gece öldürülen diğer üç Seneca gelmişti. Tarikat şimdi ne olacak? Çarklar dönmeye başladı bile Bay Langdon. Kardeşlik yüzyıllardır ayakta, bunu da atlatacaktır. Üst kademeye geçmek ve yeniden yapılanmak için sırada bekleyenler var. Langdon bütün gece Sophie'nin büyükannesinin tarikat faaliyetleriyle yakından bağlantılı olduğundan kuşkulanmıştı. Her şeyden önce tarikatın her zaman kadın üyeleri olmuştu. Dört büyük üstad kadındı. Senekolar erkeklerden seçiliyordu ama tarikatta kadınların daha yüce bir statüsü vardı ve herhangi bir kademeden en üst kademeye geçebilirlerdi. Langdon, Lee Teabing'i ve Westminster Manastırı'nı düşündü. Aradan yıllar geçmişti sanki. Kilise eşinize zamanın sonu geldiğinde Sangreal belgelerini açıklamaması yolunda baskı yapıyor muydu? Aman tanrım hayır. Zamanın sonu paranoyak kafaların uydurması. Tarikat öğretilerinde kasenin açıklanması gereken tarihine değinen hiçbir şey yoktur. Tam tersine tarikat her zaman kasenin asla açıklanmaması gerektiğine inanmıştır. Langdon şaşırmıştı. Asla mı? Ruhlarımızı ayakta tutan şey gizem ve meraktır. Bazıları için kase onlara sonsuz hayatı getirecek olan kadehtir. Bazıları için de kayıp belgelerin ve gizli tarihin arayışı anlamına gelir. Çoğu kişi için kutsal kase sadece müthiş fikirdir. Günümüzün kaos yaşayan dünyasında bile bizlere ilham verecek ulaşılmaz bir hazine. Peki ama Sangreal belgeleri gizli kalırsa Magdalalı Meryem hikayesi sonsuza dek yok olmayacak mı? Öyle mi olacak? Etrafımıza bakın. Onun hikayesi resimde, müzikte ve kitaplarda anlatılıyor. Her gün biraz daha fazla. Sarkaç sallanıyor. Tarihimizin tehlikelerini anlamaya başlıyoruz. Yıkıcı yollarımızı görüyoruz. Kutsal dişiyi yeniden canlandırmamız gerektiğinin farkına varıyoruz. Kutsal dişi sembolleri hakkında bir araştırma yazdığınızı söylemiştiniz, öyle değil mi? Evet. Onu bitirin Bay Langdon. Onun şarkısını söyleyin. Dünyanın modern ozanlara ihtiyacı var. Mesajın ağırlığını hisseden Langdon sustu. Gözlerini Rosalind'e çevirdi. Onun sırrını öğrenmek için çocukça bir heves duydu. Sorma dedi kendi kendine, zamanı değil. Mary'nin elindeki papirüse sonra da Rosalind'e baktı. Mary, sorun Bay Langdon dedi. Doğruyu duymayı hak ettiniz. Langdon kızardığını hissetti. Kasenin burada, Rosalind'de olup olmadığını bilmek istiyorsunuz. Bana söyleyebilir misiniz? Mary içini çekti. Şu insanlar neden kasenin huzur içinde yatmasına izin vermiyorlar? Sonra güldü. Eğlendiği belli oluyordu. Neden burada olduğunu düşünüyorsunuz? Langdon onun elindeki papirüsü işaret etti. Eşinizin şiiri açıkça Rosalind'den söz ediyor. Ama bir de kaseyi bekleyen bıçakla kadeh var. Orada bıçak ve kadeh sembollerini göremedim. Mary, bıçak ve kadeh mi diye sordu. Tam olarak nasıllar? Langdon onun kendisiyle dalga geçtiğini anlamıştı. Ama oyuna katılarak sembolleri tanımladı. Aa evet elbette. Bıçak erkek olan her şeyi temsil eder. Şöyle çiziliyor öyle değil mi? İşaret parmağıyla avcunun içine bir şekil çizdi. Evet dedi Langdon. Mary şeklin daha az kullanılan kapalı biçimini çizmişti ama Langdon sembolün her iki şekilde kullanıldığını da önceden görmüştü. Mary yine avcunun içine çizdi. Ve tersi ise dedi, dişiyi temsil eden kadeh. Doğru dedi Langdon. Siz bana burada Rosalind Chapel'inde var olan yüzlerce sembol arasında bu iki şeklin olmadığını söylüyorsunuz öyle mi? Onları göremedim. Ben size gösterirsem uyuyabilecek misiniz? Langdon cevap vermeye fırsat bulamadan Mary Chauvel verandadan indi ve şapele doğru yürümeye başladı. Langdon onun arkasından koştu. Eski binaya girdiklerinde Mary ışıkları açtı ve mabedin ortasında yerde duran sembolü gösterdi. İşte burada Bay Langdon, bıçak ve kadeh. Langdon aşınmış zemine baktı. Boştu. Burada hiçbir şey... Mary Chapel'in o ünlü aşınmış yolu üzerinde adım atmaya başladı. Langdon'un akşamüstü gördüğü ziyaretçilerin yürüdüğü aynı yolda yürüyordu. Gözleri dev sembolün farkına vardığında hala bir şey anlamamıştı. Ama bu Davut'un... Langdon sonunda şaşkınlıkla konuşmayı kesti. Bıçak ve kadeh. Birbirinin içine geçmiş. Davut'un yıldızı. Erkekle dişinin kusursuz bileşimi. Süleyman'ın mührü. Erkekle dişi ilahların oturduğuna inanılan Kutsül Aklas'ın işareti. Şiir burayı, Rosalind'i gösteriyor. Kesinlikle. Kusursuz. Mary gülümsedi. Öyle görünüyor. Demek kutsal kase altımızdaki mahzende öyle mi? Mary güldü. Sadece ruhu. Tarikatın en eski görevlerinden biri de kaseyi sonsuza dek huzur içinde yatacağı ana vatanı Fransa'ya geri götürmekti. Güvenliğini sağlamak için onu yüzyıllar boyunca bir ülkeden diğerine taşıdılar. Bu onurunu kırıyordu. Büyük üstad olduğunda Jacques'ın görevi onu Fransa'ya geri getirip kraliçeye uygun bir dinlenme yeri yaratarak onurunu kurtarmaktı. Bunu başardı mı? Bay Langdon, bu gece benim için yaptıklarınızı göz önüne alarak size kasenin artık burada olmadığını söyleyebilirim. Ama kilit taşı kutsal kasenin şimdi saklı olduğu yerden söz etmeli. Neden Rosalind'i işaret etsin? Belki de okuduğunuzdan yanlış anlam çıkarıyorsunuzdur. Unutmayın, kase yanıltıcı olabilir. Ama daha ne kadar açık olabilir ki diye sordu. Bıçak ve kadehle işaretlenmiş bir yeraltı mahzeninin üstünde duruyoruz. Usta masonların sanatıyla süslenmiş yıldızlı bir tavanın altındayız. Her şey Rosalind'i anlatıyor. Şu gizemli şiire bir bakayım. Mary papirüsü açıp şiiri yüksek sesle okudu. Kutsal kase Rosalind'in altında yatar, bıçak ve kadeh onu bekler. Ustaların şaheserleriyle süslü yatağında yıldızlı gökyüzünü seyreder. Mary gülümsedi. Ah Jacques. Langdon ona umutla baktı. Bunu anlıyor musunuz? Chapel'in yerinde de tanık olduğunuz gibi basit şeyleri görmenin pek çok yolu vardır. Langdon anlamak için kendini zorladı. Jacksonier'le ilgili her şeyin çift anlamı var gibiydi ve Langdon daha ötesini göremiyordu. Mary esnedi. Bay Langdon, size bir itirafta bulunacağım. Kelsey'nin şu an bulunduğu yeri hiç görmedim. Ama elbette son derece etkili bir erkekle evliydim. Kadınlık içgüdülerim kuvvetlidir. Bunca emekten sonra Rosalind'den gerçek cevaplarla ayrılamayacağınız için üzgünüm. Ama içimden bir his bana sonunda aradığınızı bulacağınızı söylüyor. Bir gün anlayacaksınız. Bu gerçekleştiğinde sırrı saklayabileceğinize güveniyorum. İkiniz de kayboldunuz dedi yanlarına gelen Sophie. Büyükannesi gitmek üzereydim dedi. İyi geceler prenses. Sophie'yi alnından öptü. Bay Langdon'ı geç vakitlere kadar ayakta tutma. Langdon'la Sophie büyükannesinin taş eve doğru yürümesini seyrettiler. Sophie Langdon'a döndüğünde gözleri dolu doluydu. Beklediğim son bu değildi. İyi misin? Kabullenmesi zor bir durum. Sophie gülümsedi. Bir ailem var. İşe buradan başlayacağım. Langdon sustu. Sophie bizimle kalacak mısın diye sordu. En azından birkaç gün için. Langdon içini çekti. Burada ailenle baş başa kalman gerek Sophie. Sabah Paris'e geri dönüyorum. Hayal kırıklığına uğramıştı sanki. Ama yapılması gerekenin bu olduğunu düşünüyordu. Bir süre ikisi de konuşmadı. Sonunda Sophie uzanıp onun elini tuttu ve şapelden dışarı çıkardı. Kayalıklara doğru yürüdüler. El ele tutuşarak sessizce manzarayı seyrettiler. Langdon istemeden Sophie'nin elini sıktı. Sophie. Sophie gözlerini yavaşça açarak ona döndü. Yüzü ay ışığında çok güzel görünüyordu. Uykulu bir ifadeyle gülümsedi. Langdon Paris'e onsuz döneceği için büyük bir üzüntü duyduğunu fark etti. Sen uyanmadan gitmiş olabilirim. Durdu. Boğazına bir şey düğümlenmişti. Üzgünüm, bu konuda pek iyi değilim. Sophie onun yanağından hafifçe öptü. Seni bir daha ne zaman görebilirim? Langdon'ın başı döndü. Ne zaman mı? Bunu ne kadar çok istiyordu. Gelecek hafta Floransa'da bir konferans vereceğim. Bir hafta kadar orada olacağım ve yapacak fazla işim olmayacak. Bu bir davet mi? Lüks içinde yaşayacağız. Bana güzel bir otelde yer ayırttılar. Sophie muzip muzip gülümsedi. Çok şey bekliyorsunuz Bay Langdon. Ben aslında sizinle Floransa'da buluşmayı çok isterim Bay Langdon ama bir şartım var. Sophie ciddi ciddi baktı. Müze yok, kilise yok, mezar yok, sanat yok, kutsal emanet yok. Floransa'da mı? Bir hafta boyunca mı? Ne yapalım? Sophie bu kez onu dudaklarından öptü. Robert Langdon sıçrayarak uyandı. Rüya görüyordu. Yatağının yanında duran bornozun üstünde Otel Ritz Paris arması vardı. Stor perdelerin arasından süzülen loş ışığı gördü. Akşam karanlığı mı şafak vakti mi diye düşündü. Yatakta doğrulduğunda onun neyin uyandırdığını fark etti. Şu tuhaf düşünce. Şimdi daha önce hiç düşünmediği bir şeyin üzerine yoğunlaşmıştı. Olabilir mi? Bir süre düşündü. Yataktan çıkıp duşa girdi. Su omuzlarına masaj yaparken aklında hala aynı düşünce vardı. İmkansız. Langdon 20 dakika sonra Ritz Otel'den Vendôme Meydanı'na çıkmıştı. Akşam olmak üzereydi. Günlerce uyumak geceyle gündüzü birbirine karıştırmasına yol açmıştı. Ama aklı başındaydı. Heyecanı giderek artıyordu. Palais Royal bahçelerinden gelen yasemin kokularının havayı yumuşattığı güneye döndü. Aradığını görünceye kadar güneye doğru yürümeye devam etti. Cilalı siyah mermerden yapılmış pırıl pırıl parlayan ünlü sıra kemer. Bunun üzerine gitti. Ayaklarının altındaki yüzeyi gözleriyle taradı. Birkaç saniye sonra orada olduğunu bildiği şeyi bulmuştu. Kusursuz bir düz çizgi oluşturacak şekilde yere gömülmüş bronz madalyonlar. Her yuvarlağın çapı 1 santimdi ve üzerlerine N ve S harfleri işlenmişti. North, South, yani kuzey ve güney. Langdon madalyonların oluşturduğu düz çizgiyi gözleriyle takip ederek güneye döndü. Yürürken kaldırıma bakıyordu. Komedi Fransız'ın köşesine geldiğinde ayağının altında başka bir bronz madalyon belirdi. Evet. Langdon yıllar önce Paris sokaklarının bu bronz işaretlerden 135 tanesiyle donatıldığını öğrenmişti. Şehrin kuzey-güney ekseni üzerinde kaldırımlara, avlulara ve sokaklara gömülerek yerleştirilmişlerdi. Bir kez çizgiyi Sacré-Cœur'dan başlayarak Sen üzerinden kuzeye doğru takip etmiş ve sonunda Paris rasathanesine varmıştı. Orada izlediği kutsal yolun önemini keşfetmişti. Dünyanın orijinal başlangıç meridyeni. Dünyanın ilk sıfır boylamı. Paris'in eski gül çizgisi. Langdon şimdi Rue de Rivoli'de koştururken varış noktasının uzanabileceği kadar yakında olduğunu hissediyordu. Bir bloktan az kalmıştı. Kutsal kase Roslin'in altında. Son yerin Roslin kelimesinin eski okunuşunu yazması. Bıçak ve kadeh, ustaların eserleriyle süslü mezar. Son yer bu yüzden mi benimle konuşması gerektiğini düşünüyordu. Farkında olmadan gerçeği tahmin mi etmiştim? Ayaklarının altındaki gül çizgisini hissederek onun götürdüğü yere doğru koşuyordu. Uzun Richelieu geçidine girdiğinde aklına gelenler yüzünden ürperdi. Bu tünelin sonunda en gizemli Paris anıtlarından birinin durduğunu biliyordu. 1980'lerde Sphinx'in kendisi gizli çevrelere dahil olduğu fısıldanan bir adam, François Mitterrand tarafından ısmarlanan ve masrafları ödenen anıt. Paris'e bıraktığı son mirası Langdon birkaç gün önce ziyaret etmişti. Başka bir ömür. Langdon son kalan enerjisiyle geçitten fırlayarak o bildik avluya çıktı ve durdu. Soluk soluğa kalmış bir halde gözlerini yavaşça kaldırdı ve hayretler içinde önünde duran ışıltılı yapıya baktı. Louvre piramidi. Karanlıkta parlıyordu. Hayranlıkla izlemesi uzun sürmedi. Sağ tarafındaki şeyle daha çok ilgileniyordu. Döndüğünde ayaklarının yeniden eski gül çizgisinin görünmez patikasını takip ettiğini hissetti. Ayakları onu avludan çıkararak Karuzel de Louvre'a götürdü. Düzgün çitlerle çevrili dev yuvarlak çimenlik. Tarih öncesi çağlarda Paris'teki doğaya tapma festivalleri burada kutlanırdı. Verimliliği ve tanrıçayı kutlamak için düzenlenen neşeli ayinler yapılırdı. Langdon çim alana girerken bir başka dünyaya adımını attığını hissediyordu. Bu kutsal toprak şimdi şehrin en alışılmadık anıtlarından biriyle işaretlenmişti. Tam ortada toprağa kristal bir yarık gibi batan camdan yapılmış dev gibi ters piramidi birkaç gece önce Louvre'un bodrum katındaki antresinde görmüştü. La Piramide. Langdon ürkek adımlarla kenara kadar yürüdü ve Louvre'un kehribar rengi ışıkla aydınlatılmış yeraltı tesisine baktı. Gözleriyle sadece dev ters piramide değil, aynı zamanda onun tam altında yatan şeye bakıyordu. Aşağıdaki odanın zemininde en küçük yapılardan biri duruyordu. Langdon'un çalışmasında sözünü ettiği yapı. Langdon, akla hayale gelmeyecek olasılığı düşününce ürperdi. Yeniden Louvre'a bakarken müzenin dev kanatlarının kendisini kucakladığını hissetti. Dünyanın en güzel sanat eserleriyle süslü koridorlar. Da Vinci, Botticelli. Ustaların şaheserleriyle süslü yatağında. Merakla bakışlarını cama indirerek aşağıdaki minik yapıya baktı. Oraya inmeliyim. Adacıktan çıkarak avludan Louvre'un yüksek piramit girişine doğru koşturmaya başladı. Günün son ziyaretçileri müzeden çıkıyorlardı. Döner kapıyı iterek içeri giren Langdon, merdivenden piramidin aşağısına doğru inmeye başladı. Havanın serinlediğini hissedebiliyordu. En alta ulaştığında Louvre'un avlusunun altından La Piramide Invesa'ya doğru uzanan uzun tünele girdi. Tünelin sonunda geniş bir odaya ulaşmıştı. Tavandan sarkan ters piramit tam önünde duruyordu. Nefes kesici bir V biçimindeki cam. Kadeh. Langdon gözleriyle aşağı doğru daralan formunu takip ederek yerden 2 metre yukarıda duran ucuna baktı. Onun tam altında o küçük yapı duruyordu. Minyatür bir piramit. Sadece 90 santim boyundaydı. Bu dev gibi tesiste küçük boyutlarda inşa edilmiş tek yapı oydu. Langdon'un çalışması Louvre'daki tanrıça sanatı koleksiyonunu anlatırken bu mütevazı piramitten de söz etmişti. Minyatür yapı bir buzdağının tepesiymiş gibi yerden yukarı doğru çıkıntı yapar. Aşağı gizli bir oda gibi saklanmış piramit şeklindeki dev bir mahzenin doruk noktası. Boş antrenin yumuşak ışıklarıyla aydınlatılmış 2 piramidin uçları birbirlerine bakıyordu. Gövdeleri kusursuz bir şekilde yerleştirilmişti. Uçları neredeyse birbirine değiyordu. Kadeh yukarıda, bıçak aşağıda. Bıçak ve kadeh kapısı bekler onu. Langdon, Marie Chauvel'in sözlerini duyuyordu. Bir gün her şeyi anlayacaksın. Ustaların yapıtlarıyla çevrili eski gül çizgisinin altında duruyordu. Son yerin gözetleyebileceği daha iyi bir yer olabilir miydi? Nihayet büyük üstadın dizelerinin gerçek anlamını anlayabiliyordu. Gözlerini gökyüzüne dikerek camın üstündeki yıldızlarla dolu geceye baktı. Yıldızlı gökyüzünü seyreder. Unutulmuş sözler karanlıkta yankılanıyordu. Kutsal kase arayışı Magdalalı Meryem'in kemikleri önünde diz çökme arayışıdır. Dışlanan kadının ayaklarının dibinde dua etmek için çıkılmış bir yolculuktur. Robert Langdon saygıyla dizlerinin üstüne çöktü. Bir an için bir kadın sesi duyduğunu sandı. Yüzyılların getirdiği bilgeliğin sesi toprağın derinliklerinden geliyordu.